Iron 46, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 563. 153. Kısım. Güvenlik görevlisi beni ön lobinin kapısından dışarıya çıkardı. Ben de caddenin karşısındaki otoparka doğru koşmaya başladım. Kasetten hiçbir şey çıkaramamış olmam sinirlerimi bozmuştu. Ayrıca David'in gerçeği benden saklamış olması da moralimi bozmuştu. Hiç ona yakıştıramayacağım bir durumdu bu. Ama belki de kardeşinin ruh hastalığını konuşmakta zorluk çekmiştir. David ile Megan'ın öldürülmelerinden 6 ay sonrasına gitti aklım. Bellevue'deki doktorlardan birinden bir telefon almıştım ve doktor telefonda Patrick'in kardeşini kaybettikten sonra derin bir bunalıma girdiğini, Potomac nehrine yürüdüğünü ve suda boğularak intihar ettiğini anlatmıştı. Üstündeki giysiler Headland burnunda kıyıda terk edilmiş bir durumda bulunmuştu. Odasında da bir intihar notu bırakmış, notta artık acılara dayanamadığını yazmıştı. Ancak cesedi asla bulunamamış, nehrin güçlü akıntılarına kapılarak denize sürüklendiği sonucuna varılmıştı. Ardından kafamı karmakarışık düşünceler dolduruverdi ve ayaklarım titremeye başladı. Frank'in unsurumuzla ilgili çizmiş olduğu profillerden birini anımsadım. Erkek 25 ile 40 yaşlarında ve fiziksel olarak sağlığı yerinde, psikopatlık eğilimleri olan paranoid şizofren teşhisi konmuş, zeka seviyesi ortalamanın üzerinde, üniversite mezunu. İşte profilin bu kısmı Patrick'e tamamen uyuyordu. Uymayan tek şey Patrick'in yaşamıyor oluşuydu. Ama kafamdan bir sürü düşünce geçti. Patrick tıp eğitimi görmüştü. O yüzden tehlikeli zehirler konusunda bilgisi vardı. Ayrıca o büyük bir olasılıkla Gamal'ı tanıyan bir Bellevue hastasıydı. Polis cesedinin güçlü akıntılarla denize sürüklenmiş olabileceğini söylemişti. Ama bu iddiayı doğrulayabilecek tek bir kanıt yoktu. Peki ya Patrick hala yaşıyorsa ve bütün bu olaylara karışmışsa? Peki ya bizim kopyacı katil Patrick'se? Ya da Gamal'ın kaçışına yardım ettiyse? Ama eğer Patrick yaşıyorsa ve bu olaylara bulaşmışsa niçin Konstantin Gamal'ın cellatları kandırmasına yardımcı olacak kumpası kuracaktı ki? Ayrıca neden herkesi öldüğüne inandırarak kandıracaktı ki? Kafam öyle karışmıştı ki mantıklı olabilecek tek bir neden bile gelmiyordu aklıma. Park yerine doğru yaklaşırken ileride duran Volvo'yu gördüm. Eğer bunları Frank'e söylersen benim delirdiğimi zanneder mi? Arabaya biraz daha yaklaşınca içerideki harita lambasının açık olduğunu gördüm. Ama arabada kimseyi göremiyordum. Arabanın içine baktım, boş. Anahtarların hala arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Frank nereye gitti? Bir iki saniye kadar korkudan donup kaldım. Ama sonra belki çişini yapmaya falan gitmiş olabileceği aklıma geldi. Başımı çevirip karanlık arsaya baktım. İşte o an tuhaf bir şey gördüm. Daha önce arsada 4 araba görmüştüm. Ama şimdi araba sayısı 5'e çıkmıştı. Bunlardan biri de yarısı gölgede olan yeşil bir Nissan arabaydı. Direksiyonda karanlık bir silüetin oturduğunu görür gibi oldum. Bir saniye kadar sonra bir Taurus tekerleklerinden acı acı patinaj sesleri çıkararak arsaya girdi. Arabanın farları gözlerimi kamaştırdı. Paniğe kapıldım. Tam Volvo'ya doğru koşarken Taurus gürleyerek durdu ve Stone arabadan indi. Onu iki dedektif takip etti. Stone silahını elinde tutuyordu. ''Seni tutukluyorum Moran. Hemen yere yüzü koyun, yat ellerini arkaya al, haydi.'' Volvo'dan 5 metre kadar uzaktaydım. Eğer kaçmaya teşebbüs edersem Stone'un beni vuracağından adım gibi emindim. Adamın yüzündeki ifade bana onun hiç de tartışacak bir ruh hali içinde olmadığını söylüyordu. Onda mantık aramanın artık hiç gereği yoktu. Ama kaçmam gerektiğini de biliyordum. Tam da ihtiyacım olduğu bir sırada Frank nerede? Zaman kazanmaya çalışarak tamam ne dersen yapacağım dedim. Stone silahını bana doğrultmuştu. Ben de ellerim havada duruyordum. Ve Stone bana eliyle yere yatmam gerektiğini işaret ediyordu. Ama ben kendimle Volvo arasındaki mesafeyi kapatıyordum ve arabaya yeterince yaklaştığım an kapıyı bir hamlede açıp kendimi arabanın içine attım. Stone bir şarjör mermiyi arabaya boşalttı. Mermilerden birinin arabanın ön camını parçaladığını gördüm. Büyük bir çaba harcayarak kontak anahtarını çevirdim ve arabanın motoru aniden canlandı. Stone'un bir boğa gibi bana doğru atıldığını gördüm. Bütün gücümle gaz pedalına bastım. Tam o esnada bir el daha silah sesi duydum. Bir mermi başımı sıyırarak geçip arabanın tavanını deldi. Ardından bir el daha ateş edildi. O da sol omzumu sıyırarak geçip arka pencereyi parçaladı. Ateş eden Stone muydu? Yoksa adamlarından biri miydi anlayamadım. Ama onun avazı çıktığı kadar bağırarak ''Dur yoksa seni gebertirim Morin'' dediğini duydum. Gaz pedalını kökledim. Volvo'nun motoru vahşi bir hayvan gibi kükredi ve yanan lastiğin acı çığlıklarıyla park yerinden hızla çıktım. 154. Kısım. Volvo'ya 3 mermi daha isabet etti. Ön camdan bir mermi daha geçti ve diğer 2 mermi tavanı delip geçti. Var gücümle gaza basıp yarısı parçalanmış ön camdan dışarıyı görmeye çalıştım. Arabanın farları kapalıydı ve nasıl yaptığımı bilemeden sol tarafa doğru savruldum. Yüksek bir hızla park yerinden çıktım ve kaldırımdan sıçrayarak indim. Önüme çıkan her türlü trafik ışığını ezip geçtim ve bu arada silah seslerinin artık kesilmiş olduğunu fark ettim. Ama 200 metre kadar ileride tam bir dönemece yaklaştığım sırada dikiz aynasından gözlerimi kamaştıran farları gördüm. Bunların Stone ile adamları olduğundan adım gibi emindim. Aramızda epey bir mesafe vardı. Önümdeki yola dikkatimi verdim. Önümdeki dönemece kadar ayağımı gaz pedalından hafifçe kaldırdım. Sonra yine bütün gücümle gaza bastım. Volvo'nun motoru hız almaya başlarken bir kez daha kükredi ve Ford Taurus'u artık peşimde görmez oldum. Stone Ford'un yolcu koltuğundaydı ve arabayı Norton sürüyordu. İki araba arasındaki 100 metrelik mesafeyi kapatmaya çalışırken arabasının motoru da homurdanıp duruyordu. Stone öfkeden kuduruyordu. Ateş edebilmek için Volvo yeterince yakın değildi. Ansızın Norton dikiz aynasından bir çift güçlü farın onlara doğru yaklaşmakta olduğunu gördü. ''Bu da ne be?'' ''Ne oluyor?'' diye sordu Stone. ''Tam arkamızda dallamanın teki var, sanki bizi arkadan bindirecek gibi geliyor.'' Stone daha iyi görebilmek için yolcu koltuğundan arkaya doğru eğildi. Lüks bir yeşil Nissan araba hızla yanlarına yaklaştı. Uzağı gösteren farlar pırıl pırıl göz kamaştırıyorlardı. Sürücünün yüzünü göremedi çünkü gölgede kalmıştı. Ama sürücü her kimse bile bile sol yaptı ve Ford'a tosladı. Madeni bir ezilme sesi duyuldu ve Norton direksiyonu kontrol etmeye çalışırken araba sarsıldı. ''Tanrım, bu herif delinin teki.'' Stone ileride bir viraj gördü ve panik içine ''Yola dikkat et, gaz!'' dedi avazı çıktığı kadar. Ama araba onlara yeniden bu sefer çok daha güçlü bir şekilde tosladı ve Ford yolun karşı tarafındaki bariyere doğru yan yan sürüklenmeye başladı. Stone çığlık attı ''Tanrım!'' Norton çılgınca direksiyonu düzeltmeye çalıştı ama kontrolü kaybetti. Korkunç bir patinaj sesi duyuldu ve Ford bariyere çarptı. 155. Kısım. Tekrar aynaya bakmadan önce 100 metre kadar gitmiştim. Sanki iki araba aynı anda virajı almaya çalışıyor gibiydi. Ama derken arabalardan biri aniden yolun karşı tarafına savrularak gözden kayboldu. Gözlerimi kırptım çünkü gördüklerim gerçek mi değil mi artık anlayamayacak bir durumdaydım. İşte o sırada arabalardan birinin bariyere çarpmış olduğunu kavrayabildim. Şimdi arkadan bir arabanın çift farı geliyordu. Cep telefonum aniden titreşti. Herhalde Frank arıyordur diyerek bir elimle direksiyonu kullanıp bir elimle de çantamın içinden telefonumu bulmaya çalıştım. Ama telefona cevap verdiğimde karşı tarafın sesini duyamadım. ''Frank sen misin?'' Kısa bir sessizlikten sonra bir adamın boğuk sesi ''Kate'' dedi. ''Sonunda konuşabildik.'' Bu ses Frank'in sesi değildi. Tanıdığım birinin sesi de değildi. Paniğim gittikçe artıyordu. ''Kimsin sen?'' ''Ben de sesimi hemen tanırsın sanmıştım Kate. Tanıyamadıysan söyleyeyim mi?'' Ses şimdi kulağıma daha aşina gelmişti. Hemen hemen David'in sesi gibi. Derken jeton düştü ve kalbim yerinden fırlayacakmış gibiydi Patrick. ''Kim bu akıllı kız bakayım?'' Neredesin? O kadar şaşırmıştım ki aklıma gelen tek şey onun nerede olduğunu sormak oldu. Arkandaki arabada ama arkana bakmanı tavsiye etmem sana. Senin hurdaş olmanı istemeyiz ama değil mi? Dikiz aynasından geriye baktım ve farların arkamdan bana iyice yaklaştığını gördüm. Frank nerede? Ne yaptın ona? Patrick ciddi bir sesle kapa çeneni, yolun kenarına çek ve telefonunu açık tut. Frank nerede diye tekrar sordu. Arka koltuğumda. Ama onun hayatta kalması ya da kalmaması senin işbirliğine bağlı bir mesele Moran. Eğer canımı sıkarsan tek kurşunla kafasını dağıtacağım, anladın mı?
Evet, anladım.
O zaman ben ne dersem yapacaksın. Çek kenara, motorunu stop et ve arabadan dışarıya çık. Kapıyı kapat, ellerini yan tarafında tut. Ve benim arabama bak, hemen şimdi çek kenara.
Arabayı kaldırıma çektim ve bana ne dediyse yaptım. Arabadan aşağıya indim. Volvo'nun kapısını kapattım ve arkama döndüm. Koyu yeşil lüks bir Nissan arabanın frenlere basarak yavaşladığını ve tam lapa lapa kar yağmaya başlarken arkamda durduğunu gördüm. Sürücü dışarıya çıktı ve uçaktaki adamı tanıdım. Bu adamın Patrick olduğunu biliyordum ama değişmişti. Saçı daha seyrekti ve yüzü fotoğraflarda gördüğüm yüzünden daha inceydi. Ama ona bakar bakmaz David'in erkek kardeşi olduğunu anlamıştım. Elinde otomatik bir silah tutuyordu ve Nissan'ın yolcu koltuğu tarafına yürüdü, kapıyı sonuna kadar açtı ve bana sürücü koltuğuna geçmemi işaret etti. ''Direksiyon başına geç bakalım.'' Arabaya bindim, o da yanıma oturdu. Arkama bir göz attım ve Frank'in bedeninin arka koltukta boylu boyunca uzanmış yattığını gördüm. Elleri arkadan kalın mavi naylon iplerle bağlanmıştı. ''Frank ölü mü yoksa sağ mı?'' anlayamadım.
''Patrick sür.'' dedi.
''Nereye?''
Yüzüme baktı ve tabancayı kaburga kemiklerime dayadığında yüzünde delirmiş bir ifade gördüm. Sırıtışı bütün yüzüne yayıldı. ''Derinde bir yerlere ve kendini evinde hissedeceğin karanlık bir yerlere, Moran.''
156. Kısım. Kar daha da yoğun yağmaya ve Nissan'ın ön camını kaplamaya başlamıştı. Sileceklerin yerlerini bulabildim, düğmesine bastım ama ıslak yola dikkatimi vermekte büyük bir zorluk çekiyordum. Patrick silahını bana doğru tutmaya devam ediyordu ve direksiyonu sıkı sıkı kavrayan ellerim titriyordu.
''Patrick, Interstate karayolunda kal, güneye git ve eğer bana bir numara yapmaya kalkarsan seni de kardeşini de kırbaçlarım.''
''Ben senin öldüğünü sanmıştım.''
Patrick gülümsedi. ''Herkes öyle sandı. Müthiş bir şey değil mi? İntihar notuma da herkes üzünlensin diye David'i ne kadar özlediğimi yazmıştım. Ne de komik be. Ben ondan hep nefret ettim.''
''Şaşırmıştım. Neden?''
''Merak etme. Belki ölmeden önce gerekçelerini de öğreneceksin. Ben senin tepkilerini merak ediyorum. Sadece sürmeye devam et.''
Arka koltukta Frank aniden inlemeye başladı. Sonra tekrar hareketsizleşti kaldı. ''Ne yaptın ona?'' diye sordum.
Patrick elleriyle şırıngayı işaret etti. ''Ona tekiladan birazcık daha sertçe bir şey verdim. Merak etme, birazdan ayılır.''
''Gamala ne oldu? Öldü mü, sağ mı?''
Benim merakım Patrick'e çok eğlenceli geliyordu. ''Öğrenmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. Ama sana şimdilik şunu söyleyebilirim. Eski dostun Konstantin seninle karşılaşmayı bekliyor.''
Bir anda her tarafımı bir korku dalgası sardı. ''O nerede? Ona panzehir vererek ölmemesini mi sağladın? İdamdan bu yolla mı kaçtı?''
Patrick tabancayı salladı. ''Birazdan onu gördüğünde bunların hepsini öğreneceksin. Ayrıca eğer nasıl bir plan yaptığımızı merak ediyorsan onu da öğreneceksin. Şimdilik sen arabayı sürmeye devam et.''
Midem alt üst olmuştu. Demek Gamal yaşıyor. Frank'in de benim de kısa bir süre sonra öldürüleceğimizi ve benim öldürülmeme Gamal da katılacaksa ölümümün çok büyük acılarla gerçekleşeceğini biliyordum. Araba yağmuru hızla delip geçerken gerimizde kalan ıslak yola kırmızı ışıklar yansırken kalbim deli gibi çarpıyordu. ''Benim sana ne zararım dokundu ki? Gamal'ın bana olan nefretini anlayabilirim ama seninkini anlayamam.''
Bir anda Patrick'in bakışlarından saf zehirler fışkırdı. Bakışları o kadar yoğundu ki sanki kendi bakışlarındaki zehirle zehirlenecekmiş gibiydi. ''Sen hiçbir şey anlamıyor musun aptal karı, yoksa salak numarası mı yapıyorsun?''
''Sen neden bahsediyorsun?''
Patrick'in ağzı iğrenç bir görünüm aldı. ''Bana saf numarası yapma sakın. Benim annem babam bana tek kuruş para bırakmadı. Her şeyi benim küçük kardeşime bıraktılar. Hem de her şeyi. Benim olması gereken para David'e gitti ve o ölünce de bütün para sana kaldı.''
''Şaşırmıştım. Peki bütün mesele para mıydı?''
Patrick'in nefret dolu bakışları öfke dolu bakışlara dönüşmeye başlamıştı. ''Benim olması gereken her şeyi sen aldın. Sonra da kalkmış senden neden nefret ettiğimi soruyorsun bana.''
İşte o zaman her şeyi anlamıştım. Öfkem kabarmaya başlarken kafamdaki bütün parçalar da yerine oturmaya başlamıştı.
Peki o zaman öz kardeşini ve yeğenini soğukkanlılıkla nasıl öldürdün?
Patrick'in yüzünden zehir yayıldı.
David ile o orospu kızı ölümü hak ettiler. Her zaman David aşağı, David yukarıydı. David mavi gözlü çocuktu. David her şeyi en mükemmel yapandı. En iyi sporcu oydu. En iyi meslek sahibi oydu. En iyi ilişkileri o götürüyordu. Onun her şeyi vardı. Ve benim de karanlığın içinde yaşamam gerekiyordu.
Peki bana annemden ve babamdan ne kalmıştı?
İçi paramparça olmuş bir kafa kalmıştı. Onun da bir tımarhaneye tıkılı kalması gerekiyordu.
Patrick manyak manyak güldü.
Hey, ama hiç merak etme. David bana yaptıklarının cezasını çok fena çekti. Megan da çekti. O yüzden de ben berabere kaldığımızı düşünüyorum. Belki de bunu bilmek istersin.
Patrick'in acımasız sözlerini duydukça ona karşı gittikçe artan bir nefret hissetmeye başladım. Oturup üngür üngür ağlamak istiyordum. Patrick'i bütün bu yaptıklarından dolayı öldürmek istiyordum. David ile Megan'a acı çektirdiği aklıma gelince göğsüme berbat bir ağrı saplanmıştı. Nasıl olur da bir insanda böylesine korkunç bir kötülük yapma kapasitesi olabilir? Şeytandan başka kim kalkıp da 14 yaşındaki bir kızın acılar çekerek ölmesini rahat rahat izleyebilir?
David sana yardım etmekten başka bir şey istemedi ve sen onu bu yüzden mi öldürdün?
Hey, belki onu öldürmüşümdür, belki de öldürmemişimdir.
Ne demek istiyorsun?
Anlayacaksın, şu anda David benim şeyim de bile değil. O bana yardım edecek ne yaptı ki? Hafta sonlarında gelip kapımı mı çaldı? Kardeş kardeşe bir dayanışmaya girdi de benimle ben devamını mı getirmedim? Ama Gamal, işte bu adam karanlık ve tehlikeli bir beynin neler yapabileceğini bana gösterdi.
Ne demek istiyorsun?
Patrick alay etti.
Artık onu da kendin bul. Ana yoldan sola dön.
Virginia'nın kırsal kesimlerine doğru yol almaya başlamıştık ve ana yola doğru ilerlerken Patrick'in dünyaya mantıklı bakabilmesinin olanaksız olduğunu anlamaya başlamıştım. 20 yıl boyunca akıl hastanesine girip çıkmalar bir işe yaramamıştı. O yüzden de fazla bir umudum kalmamıştı.
Gamal bizi gideceğimiz yerde mi bekliyor diye sordum.
Patrick bana şeytani gözlerle baktı.
Aynen öyle, bizi bekliyor. Dur yahu, siz ikinizi tekrar birlikte görmek çok komik olacak. O yüzden sen şu pislik gözlerini yolda tutsan iyi edersin.
157. Kısım, Washington DC. Josh Cooper içinde tutuldu ofisin kilidine, anahtar sokulduğunu işitti, kapı içeriye itildi ve ajan Walsh ağzında çiğnediği sakızıyla kapı çerçevesinde durdu.
''Burada rahatın yerinde mi sevgilim?''
Cooper omzunu silkti. ''Bir yatak olsaydı iyi olurdu. Birkaç dergi, kablo TV ve biraz da yiyecek içecek olmalı bence.'' Odanın içine adım atar atmaz Walsh'un yüzündeki sırıtış kayboldu.
''Çok komik ama bu tür bir lükse ihtiyacın yok senin Cooper. Bazı kötü haberler yüzünden buradan çıkıyorsun.''
Cooper adama baktı. ''Sen neden bahsediyorsun?''
Stone Richmond'da bir kaza geçirdi, arabası hurdaya döndü. Ama o ve Norton kurtuldular. Ayrıca kazayı birkaç yara bereyle atlattılar. Galiba Tanrı haklıyı koruyor.
Cooper ayağı fırladı. Ne oldu?
Walsh ağzından sakızı aldı, iki parmak ucu arasında yuvarladı ve çöp kutusuna attı. Duyduğum kadarıyla senin şu Morin yine ortalıklardan kaybolmuş. Bu kadın Scarlet Pimpemel romanındaki gibi burada arıyoruz, orada arıyoruz, her yerde arıyoruz. Bu kadını bulacağız diye kafayı yiyoruz. Sen bu kadının kayboluşuyla ilgili bir şey biliyor musun Cooper?
Nereden bilebilirim ki? Ne biliyorsam anlattım işte.
Walsh avuçlarını birbirine sürttü, baş parmağını kapıya doğru kaldırdı.
Stone seni görmek istiyor, bizimle Interstate 95'te buluşacak. Hey, biraz akıl ister misin Coop? Bence siz ikiniz karşılaştığınızda bu adama doğruyu söyle. Çünkü Stone senin dilini kıçından çıkartacak kadar öfkeli.
40 dakika sonra Cooper beraberinde Walsh'la birlikte Richmond'ın 8 kilometre kuzeyindeki Comfort Inn oteline doğru gidiyordu. Norton onlara kapıyı açarken Stone da yatakta cep telefonuyla konuşuyordu. Boynunda bir boyunluk vardı, ayrıca yüzünde de birkaç tane bant yapıştırılmıştı. Sol bileği sarılmıştı, sağ gözü morarmış, kan çanağına dönmüştü. Stone telefon görüşmesini bitirdi ve gözlerini ziyaretçisine çevirdi.
''Sana bir uyarı Cooper, bana biraz bilgi vereceksin Cooper, ben de sana bir kıyak yapacağım.''
Bir iskemleyi çekip aldı ve Cooper'ın karşısına oturdu. Norton çikolata yiyordu. ''Cooper'a bir şey ister misin? Kahve, kola, biraz bisküvi falan.'' dedi. ''Cooper kahve iyi olur, az sütlü olabilir, belki üstüne birazcık tarçın da serpebilirsin. Tatlandırıcılı olsun, şeker istemez.''
''Yanında da kek olur mu? Hani şu üstüne küçük küçük bir şeyler olan ahududulu keklerden?''
''Ben Stone'a soruyorum, salak.'' yanıtını verdi Norton. Stone omurdandı ve yumruğu masaya vurdu.
''Boş verin şimdi kahveyi, keki falan, gaz, otursana Cooper.''
''Ne istediğimi sorduğunu sandım, ben de ona söyledim.''
Stone'un yüzü kıpkırmızıydı. ''Tepemi attırmayın. Şimdi sen bana baştan anlat bakalım, mezarlıkta ne oldu?''
Cooper Stone'a baktı. ''Walsh'a anlatmıştım.''
''Bana anlat Cooper ve çabuk anlat, çünkü ne zamanım var ne de sabrım.''
''Ben sana güvenmiyorum Stone. Bence senin kafanda üç kağıt var.'' Stone sabırsızca, ''Cooper, canım nasıl hissetmek isterse öyle hissedebilirsin. Ama ben bu soruşturmanın başındayım ve sana şunu söz veriyorum. Eğer içeriği boylamak ve oğlunu ancak kocaman bir adam olduğunda görmek istemiyorsan en iyisi ötmeye başla, hem de çabuk. Anlaşıldı mı?''
Cooper bir Norton'a bir de Stone'a baktı. ''Stone'un derdine bilmiyorum ama siz umarım adilsinizdir.''
''Bununla ne demek istedin?'' diye sordu Norton.
''Yani Stone'a güvenmiyorum demek istedim.''
''Konuş Cooper, yoksa sabrım tükenir.'' dedi Stone. ''Bana her şeyi anlat.''
Cooper birkaç dakika konuştu ve lafını bitirdiğinde Stone ayağa kalktı, içini çekti ve elini yaralı yüzüne götürdü. Derin bir düşünceye dalmış gibiydi ve karar vermekle zorlanıyordu sanki.
''Cooper, şimdi bana inanıyor musunuz?'' dedi.
Stone Cooper'a döndü. ''Sen beni ne zannediyorsun? Mezarlığa gidip bakmadan hiçbir şeye inanmam. Şimdi oraya başkalarını gönderdim. Tek aklıma gelen şey sizin yanlış bir mezar açtığınız. Ayrıca şimdi öncelik Moran'ı bulmaktır. Bana kalırsa kardeşi Frank ona yardım ediyor, çünkü o da ortalıktan kayboldu. İş telefonuna, ev telefonuna, son birkaç gün içinde gelen telefonlara bakacağız. Bir de e-postalarını gözden geçireceğiz. Bakarsınız bize ipucu veren bir şey çıkar. Cooper, sence bu kadın nerede olabilir?''
Cooper sinirlenerek ayağa kalktı. ''Bilmiyorum. Sen şimdi bana Moran'ın masum olduğuna hala inanmadığını mı söylüyorsun?''
Stone Cooper'ın yüzüne baktı. ''Lou'nun öldürülmesinden sonra mı? Üstünde onca şüphe varken mi? Haydi araba kazasıyla beni bile bile öldürmeye çalışmasını saymıyorum. Bana kalırsa yoldan çıktığımızda gasın arkasındaki arabayı da Frank sürüyordu.''
''Bunu hiç sanmıyorum Stone. Ayrıca Kate'in Lou'ya bir zarar verebileceği aklımın ucundan bile geçmez. Sen ta en başından beri her şeyi tersinden okuyorsun. Ne Kate ne de Frank kalkıp birini öldürebilecek insanlardır.''
''Sen de çok dokunaklı konuştun yani.''
Stone boynundaki boyunluğu gösterdi.
''Sence ben bunu fiyaka olsun diye mi takıyorum?''
''Dinle beni Cooper. Sen bana martaval anlatıp duruyorsun. Bana sorarsan o kaltak bütün bu olayların tek sorumlusu. Bugün beni ikinci kez öldürme girişiminde bulundu. Dahası bu kadın bir kere daha karşıma çıkar, yine benimle kavgaya tutuşmaya kalkışırsa bu sefer kendini öldü bilsin.''
''Cooper, seninle bu kadın arasında ne var Stone? Tamam, bu kadın seni aptal yerine koyuyor ve ayrıca az kalsın ölüyordun da. Ama derdin ne senin? Göze göz, dişe diş mi?''
Stone Cooper'a baktı. ''Ben iki gözü de alan tipte adamlardanım.''
Cooper içini çekti. ''Senin derdin ne biliyor musun? Öylesine nefrete gömülmüşsün ki artık gerçeği kabul edemiyorsun. Aptallık ediyorsun Stone. Cidden aptallık ediyorsun. Ya da belki çok akıllısın da hepimizi kandırıyorsundur.''
''Yani ne demek istiyorsun?''
''Kate'den öylesine nefret ediyorsun ki bu kadını ortadan kaldırmak için her yolu kullanmaya çalışıyorsun. Belki de bütün bunların altında böyle bir neden yatıyordur.''
Stone'un yüzü öfkeden allak bullak oldu. Cooper'ın boğazına sarıldı ve sertçe duvara itti.
''Öyle mi sanıyorsun? O zaman ben de sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Sen Moran'ın tekisin Cooper. Çünkü bu olaydan sonra FBI'dan kovulacağını sana garanti ederim.''
Cooper'ın yakasını bıraktı ve Norton'a döndü. ''Bu dallamayı güvenli odaya geri tıkın ve gidip Moran'ı bulup bu işi bitirin.''
46. ayrımın sonu. Sayfa 577.